Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu yakınlarımızdan daha yakın edinerek ona yakın olmak ve o nispette Allah Teala Hazretlerine yakın olmak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlayarak başlıyorum efendim yine. Hazreti Safiye annemizi sizlerle paylaşıyorduk. 15 bölüm paylaştık. 16. bölümden kaldığımız yerden efendim devam edelim inşallah. Tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle. Efendim Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha İslam Gülistanı'nın gülü olmuştu adeta. Aynı zamanda da dikenlere takılıp kalmayan bir bülbül gibiydi. İslam Gülistanı'nın gülü derken gül ifade edildiği yerde bülbül de ifade ediliyor malumunuz edebiyatımızda. Gülistan malum gül bahçesi demek, güllerin çok olduğu yer demek. Ama aynı zamanda her gülün üzerinde ve diğer güllerde muhakkak dikenler de var demek. Dolayısıyla dikenlere takılmadan ifadesini o yüzden kullanıyoruz. Yani İslam Gülistan'ın gülü olmuştu derken hemen arkasından da dikenlere takılıp kalmayan bir bülbül gibiydi. Şimdi hiçbir bülbül dikenlere konmaz. Dikenlerle haşır neşir olmaz. Güle konar, gül ile haşır neşir olur malum. Ancak tekrar söylemekte fayda var. Yapma güllerde bile yapma dikenler olur. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani hayat içerisinde her şey gül değildir, gülistan değildir. Ama gülistan dediğimiz zaman dikeni zaten var demektir. Hiç kimse birbirine diken hediye etmez. Gül hediye eder ama üzerinde dikeni vardır. Bunu da unutmamak gerekir. Hayatın akışı gereği bu. Efendim her şeyinin başına aldığı ve bu konuda bize de güzel örnek olduğu Allah ve Resulünün rızasını kazanma gayreti onu her geçen gün daha derin anlayış, daha ince kavrayış ve daha güzel yaşayışın içine sokuyordu. Bu çok önemli. Daha derin anlayış, daha ince kavrayış ve daha güzel yaşayışın içine sokuyordu. Bir yandan kendisini geliştirme çabalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni oluşmaya başlayan çevresiyle uyumlu bir hayat yaşıyor. Diğer bir yandan da Resulullah Aleyhisselam ile beraberliğin o doyumsuz birliktelik sırrının zirvelerinde cevelan ediyordu. Resulullah Aleyhisselam sevgili annelerimiz arasında günleri paylaştırmıştı. Bunu hepiniz biliyorsunuz, kaç kez tekrarladık. Her annemiz kendi gününü biliyor ve onun gelmesi için o günü iple çekiyordu. Hazreti Safiye annemiz de diğer annelerimiz gibi aynı kaderi paylaşıyordu. Bu arada her annemiz ondan hiç kopmamak için yeni yöntem ve çareler arıyorlardı. Sadece kendi gününde değil, bütün günlerde Resulullah Aleyhisselam ile bir şekilde birlikteliklerini sürdürmek istiyorlardı. İşte Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha da bu konuda yeni bir yöntem geliştirmişti. çok güzel yemekler yapan Hazreti Safiye annemiz, her yemeği o yemeden yemek istemezdi. Bunun için yaptığı yemekte mutlaka bir tabak ya da bir kase yemeğin durumuna göre ona gönderirdi. Resulullah Aleyhisselam hangi annemizin yanındaysa oraya ikram göndermeye çalışırdı yani. Böylece hem Resulullah Aleyhisselam'ın ve hem de o annemizin hoşnutluğunu kazanmaya gayret ederdi. Bu amaçla ne zaman bir yemek pişirse birazını onlara göndermeye gayret ediyordu. Ama bunu Resulullah hangi annemizin yanındaysa oraya gönderiyordu tekrarlıyoruz. Çünkü az sonra önemli bir örnek vereceğiz. Böylece bir yandan Resulullah ile farklı bir beraberlik yaşıyor, bir yandan da yemek gönderdiği annemiz ile ekstra bir yakınlık kurmuş oluyordu. Efendim Resulullah Aleyhisselam evrensel olan İslam'ın bütün dünyaya yayılması için devlet başkanlarına İslam'a davet mektupları göndermişti. Her bir ülkeye bir başka sahabi göndermiş, onlar da bu kutsal vazifeye can atmışlardı. Resulullah'ın diplomatik elçileri mesabesinde olan bu seçkin sahabiler gittiklerini gördüklerini efendim dönünce Hazreti Peygamber'e ve diğer sahabelere güzel aktarıyorlar. Ancak ondan önce bir şey var, ısrarla üzerinde durulması gereken şey bu. Nedir? O sahabiler gittikleri ülkelerde İslam'ı çok güzel temsil etmişler. Resulullah'ın verdiği görevi büyük bir başarıyla yerine getirmişlerdi. Şimdi yani temsil etmişler ifadesini sık sık ifade ediyorum, söylüyorum, paylaşıyorum sizlerle. Hani güzel görünmek, mütedeyyin görünmek, vakarlı görünmek, yani etkilemek dertleri yoktu onların. Kur'an ve sünnet çerçeveli yaşayanlar zaten bu muhabbetin içinde olurlar. O yüzden inandıkları, yaşadıkları dini temsil etme misyonu İslam'ın ciddi şekilde daha fazla yerlere yayılmasına vesile olmuştur. İşte bu elçilerden biri de Hazreti Hatib bin Ebu Belta radıyallahu anhu idi. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Safiye annemizden girdik, elçilere geçtik. İşte efendim, İslam tarihi temel kaynaklarında İslam tarihinin kendi kaynak yönüyle akışı içerisinde durması normal. Olması gereken de öyle. Ancak bugün bunu günümüze ifade ederken, taşırken kaynağı kaldırıp da buraya getirmek değil mesele. Bütün kaynakları derleyerek bu olayların birbiriyle bağlantılarını kurmamız gerekiyor bizim. Şimdi Aleyhisselam çevre devlet başkanlarına mektuplar gönderdi. Sahabilerle bunları gönderdi. Ne alakası var Safiye annemizle? Safiye annemizin efendim kardeşi gitmedi, yakını gitmedi. Ne alakası var? İşte bütün problem burada. Yani olayı böyle cımbızlayıp bir yere bakarsak hadiseyi tam kavrayamıyoruz. Bütün görmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın elçilik görevini büyük bir başarıyla yerine getiren Hazreti Hatib bin Ebu Belta radıyallahu anh Mukavkıs tarafından iyi karşılanmış. Dönüşte de kralın Resulullah'a gönderdiği birçok hediyelerle beraber Mariye ve Sirin adlı iki de cariye getirmişti. Şimdi Sirin ismi, Mariye'yi biliyoruz da Sirin ismi malum o dönemde harekeler olmadığı için noktalama da olmadığı için bazı kaynaklarda Şirin diye geçer, bazı kaynaklarda Sirin diye geçer. Aynı zamanda o dönemde Sirin ismi de var, Şirin ismi de var. O yüzden siz başka bir yerden okuduğunuzda veya başka bir hoca efendi kardeşimizden dinlediğinizde birimizin yanlış, birimizin doğru olduğunu düşünmeyeceksiniz. Sirin de ifade edilmiş kaynaklarımızda, Şirin de ifade edilmiş. ben yaygın olan sirin diye gördüğüm için sirin olarak şu anda sizlerle paylaşıyorum. Ama başka bir arkadaşım daha derin bir araştırmaya girmiştir. Şirin şeklinde bulmuş, o şekilde ifade edebilir. O yüzden bizim buradaki hedefimiz birbirimizi kırıcı tenkitlerle değil, birbirimizin eksiğini tamamlama gayreti içinde olacağız. Şimdi mariye ve sirin. Şöyle bir düşünelim bakalım. Bunlar kimdir, bize ne ifade ediyor? Hazreti Hatım'ın tebligatıyla İslam'a girip Müslüman olan bu cariyelerden Hazreti Mariye'yi kendileri alırken Sirin'i de Hazreti Hasan bin Sabit'e verdi. Kim? Peygamberimiz Aleyhisselam. Evet. Burada Hazreti Mariye'ye sıra gelince sizlerle inşallah genişçe paylaşmak istiyorum. Yani kral bu cariyeleri gönderiyor. Yol boyu Hazreti Hatip neyi anlattı, nasıl anlattı ki bu iki hanım da yol boyu İslam'a giriyorlar. Onları inşallah Hazreti Mariye annemizi görürken paylaşmış olacağız. Yani Hatip'in tebligatıyla İslam'a giriyor bunlar. Hazreti Mariye'yi Resulullah Aleyhisselam alıyor. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Hazreti Mariye'yi Resulullah alırken sallallahu aleyhi ve sellem Sirin'de Hazreti Hasan bin Sabit'e veriyor. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha biri kuması olan bu iki hanımın ziyaretlerine gidiyor. İşte Safiye annemizle bunlar arasındaki bağlantı böyle başlıyor. Ziyaretlerine gidiyor. Anlamlı bir sohbet yapıyorlar. Hazreti Mariye annemiz radıyallahu anha ile güzel bir birlikteliğin kapılarını aralıyorlar. Hazreti Mariye ile olan birlikteliğin, konuşmaların neler yaşandığına ilişkin onları kısmen Mariye annemizle sizlerle paylaşacağız ama peşin peşin söyleyeyim. Safiye annemizin hayatını anlatan kaynaklarımızda Hazreti Mariye'ye ilişkin onun ziyaretine gittiği, onunla hoş karşıladığı, hoş beş ettiği, sohbet ettiğinin dışında çok geniş, çok fazla malumat yoktur. Ama onların kaderleri Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı olma noktasında kuma olarak kesişmiştir. Yani şimdi Hazreti Mariye'yi konuşurken, Hazreti Safiye'yi konuşurken, işte Hazreti Sirin'i konuşurken, daha önce geçti işte Hazreti Reyhane'yi konuştuğumuz zaman ona da ekstra sıra gelecek. Yani nasıl olur ki günümüz, bakın kaynakları bir daha söylüyorum, kaynaklarda hepsi biyografik olarak ayrı ayrı anlatılır. Doğrusu odur. Onun tenkidini yapmıyorum ben. Ama bunu buraya taşıma, böyle ister radyo programı olsun, ister aile sohbeti olsun, ister bir kitap çalışması olsun, bunu bugün buraya aktarırken biz kaynakları tarayacak, bu annelerimizin, bu sahabelerin birbirleriyle kesişme noktalarını tespit edip o şekilde inşallah paylaşmaya çalışacağız. Efendim, Hayber'in fethinden önce Mekkelilerle yapılmış olan Hudeybiye barışı sonrası çok büyük gelişmeler olmuş, artan bir ivmeyle her geçen gün yeni şeyler gelişip yaşanıyordu. Bunlardan biri de kaza umresi adı verilen meşhur ibadetti. Resulullah Aleyhisselam 1500 ashabı ile birlikte Medine'den Mekke'ye giderek umre ibadetlerini yaptılar. Bu ayrıntıya girmiyorum çünkü burada annemiz yok. Ama Resulullah hanımı olduğu için annemiz, yani kocası umreye gitti, annemiz evde. Bu anlamda sizlerle paylaşmış oluyorum. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinden bu yana ilk uzun ayrılığı bu seferde yaşamış oluyor yani. O yüzden bunu almış olduk. Peygamberimiz de evleniyor. Efendim ilk uzun ayrılığı Resulullah Aleyhisselam umreye gidince yaşamış oluyor. Umre ibadetinden dönen Resulullah Aleyhisselam ve ashabı Medine'de yine çok büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha diğer annelerimiz gibi onu karşılamaya çıkmıştı. Resulullah'ın yanında gördükleri bir hanım ile aralarına yeni bir kuma geldiğini anlamakta gecikmediler. Yeni gelen hanıma da bir oda ayırıp yerleştirdiler. Her bir annemiz müsait olduğu bir zamanda gidip aralarına yeni katılan hanıma hem hoş geldin ziyareti yapıyorlar hem de hayırlı olsun diye evliliğini tebrik ediyorlardı. Evet. Bu günlere kadar hep böyle gelmişti yani. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a da müsait olduğu bir gün aralarına yeni katılan Kuma kardeşini de ziyaretine gitti. Her yönüyle çok olgun bir hanımefendi olarak gördüğü Hazreti Meymune annemiz. Evet, aralarına katılan bu. Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anhu ile diğerlerinde olduğu gibi çok sıcak bir dostluk kuruverdi hemen. Evet, şimdi daha önce kısmen paylaştım. Resulullah Aleyhisselam'ın yakınları ile yakınlık kurmak çok daha güzel yakınlıklara vesile oluyordu. O yüzden ben bütün programlara girişim ve bitirişim öyle yapmaya çalışıyorum. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'a yakın olmak ifadesini, yani yakınlarıyla onu tanımak. O yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın yakınları ile yakınlık kurmak çok daha güzel yakınlıklara vesile oluyordu ifadesini bir kez daha kullanmış olalım. Aralarına yeni katılan bu Kuma kardeşleriyle çok güzel bir kardeşlik örneği sergilerken sürekli yayılan İslam ile beraber sürekli yeni simalar İslam'a giriyordu. Müslüman olup aralarına katılan din kardeşleriyle de kısa sürede güzel bir beraberlik oluşturuyorlardı. Bu güzel gelişmeler artan bir ivme ile her geçen gün devam ediyordu. Yakınlarla yakın olmak için onlarla aynı inancı paylaşmak, benzer hayatı yaşamak gerekiyordu. Onlar da öyle yapıyorlardı. Şimdi efendim, aynı ortamda yaşıyorsunuz. Yani mekan beraberliği var, iman beraberliği var, ibadet beraberliği var, kıyafet beraberliği var, ahlak, adab, bunu çoğaltabilirsiniz. Ama burada annelerimiz, tırnak içinde ifade ediyorum, annelerimiz için bir de aynı adamın hanımları olmamasıyla bir kumalar beraberliği söz konusu. Ve zaman zaman ifade ediyorum, şimdi yeri gelecek yine ifade edeceğim. Bunlar arasında hiç sorun olmadı mı? İşte bazen böyle konuşmalarda ben çok şahit oluyorum, bazı yazmalarda işte onlar da insan, onlar da beşer, aralarında sorun çıkıyordu, yer yer atışmalar, kavgalar, küslükler oluyordu diye yuvarlak ifadeler çokça kullanılıyor. Bu bizi çok düşündürüyor, üzüyor. Şimdi insan olan her yerde muhakkak problemde olur. Bu kaçınılmazdır. Ancak biz sizlere kaynağı olduğu gibi aktarmak değil, bir kaynak eseri çalışmıyoruz. Biz sizlerle bir muhabbeti paylaşıyoruz. Muhabbetin içinden Muhammed Aleyhisselam'ı görmeye çalışıyoruz. Çünkü şair Muhammedsiz muhabbetten ne asıl diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Aleyhisselam'ı, yani böyle kitaplardan okuyarak, radyodan, televizyondan dinleyerek, bir konferanstan seminde dinleyerek değil, sadece öğrenmek, onu ezberlemek değil yani. Onu öğrenmek demek, onun o güzelliğini, yani dinledikçe, okudukça, efendim gözümüzün önünde canlanacak ve onun o güzel hayatından hayatımıza ne var diye kendimizi sorgulayacak ve ona benzeme gayreti içerisine girmiş olacağız ki Allah'ın da bizden istediği zaten budur. Efendim, Hudeybiye anlaşması gereği kazaya kalan umre ibadetlerini yapmak için hazırlık yapan Resulullah Aleyhisselam 1500 sahabiyle yola çıkmıştı. Geride kalanların duaları ile Mekke'ye gidip dönmüşlerdi. Bunu gördük az önce. Kaza umresi denen bu ibadetiyle yıllar sonra Mekke'yi görüp Kabe'yi ziyaret etmişlerdi. Bunu şimdi ifade ediyorum. Umre için gittikleri Mekke'den döndüklerinde Resulullah Aleyhisselam'ın yanında, efendim biraz daha şimdi ayrıntıya giriyoruz, 35, 36 ya da 37, yani genelde 36-37 yaşlarında güzel bir hanım görmüşlerdi. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında güzel bir hanım görmüşlerdi. Nedir bu mesele diye insan soruyor. Bu güzel bir hanım neyi bize ifade ediyor? Niye buna bir daha girdik? İşte onun sorgulaması yapılmasında fayda var. Efendim, az önce söyledim ya, aynı kocanın hanımları olunca kumalar oluyor. Şimdi ben bakın takılıyorum, görüyorsunuz. Niye takılıyorum? Ben bütün kitaplarda bunları görüyorum. Korkuyorum da biraz. Şimdi yıllardır tek evlilik, tek eşlilik esas. Biz bunu anladığımızı sanmıyorum. Yani bir şey ezberleyip de aktarmak da istemiyorum. Yani şu kadar hanımı olacak bir adamın efendim onlara nasıl geçiniyor? Aynı kocanın hanımları olacaklar. Hanım kardeşlerim bunu daha iyi anlarlar. Nasıl oluyor yani aralarına katılan biri nasıl böyle ona hor bakmıyor da hoş geldin diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bütün bunlar aklımıza gelmiyor değil. O yüzden bir kez daha buna girmek durumunda kaldım. İnşallah Meymun annemize sıra gelince bunu sizlerle zaten paylaşacağız. Az önce ifade ettim, tekrar bunu söyleyeceğim. Hazreti Safiye'yi Medine'ye ilk getirdiğinde Resulullah Aleyhisselam kendisine karşı o günlerde nasıl davranmışsa bu hanıma karşı da aynı şekilde davrandığını gördü. Kimin? Resulullah Aleyhisselam'ı. Şimdi o yüzden ben Maria annemizi buraya görmemiz gerekiyor yani hayat hikayesi içerisinde. Bundan dolayı o hanım ilk gördüğünde aralarına yeni bir kuma daha geldiğini anladı. Peygamber Aleyhisselam Safiye annemizi Medine'ye getirdiğinde efendim onu gördük, sizlerle paylaştık. Ancak yani Safiye annemizin hayat hikayesi içerisinde şu ifadeler olmadığı için bunu orada kullanamadık. Kaynaklarda yoktu çünkü. Yani evet endişesi var. Yani şu kadar hanımı olan bir adamın hanımı olarak geliyor ve diğer hanımların kocasını paylaşıyor yani. Onlar şimdi o hoş geldin ne yetti mi diyecekler. Yani böyle bir şey mi bekliyoruz? Ama yani kısmen de olsa bunların dendiğini de görmüş oluyoruz. Evet. İşte hiç zaman geçirmeden yanına varıp aramıza hoş geldiniz diyerek oldukça sıcak bir tavırla karşılıyor onu. Böylece artan bir hanım ile de aynı birlikteliği kurarak hayatın cilveleri içinde yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi kendisine hoş geldin diyenler oldu annelerimiz arasında. Yahudi kızı diye tersleyenler de oldu. Şimdi Memun annemize müşrik kızı. O zaman ne olacak? Benzeri sıkıntılar var. O bakımdan yani kendisinin daha önce yaşadığı güzellikleri daha bir güzelleştirmek, geliştirmek için gayret gösteriyor. Yaşadığı olumsuzluğu da yaşatmıyor. İşte bundan dolayı uğraşıyorum ben. Tekrar da bu yüzden yapıyorum. Yani yaşadığı olumsuzluğu o da yaşasın demiyor. Benim çektiğimi çeksin demiyor. O güzel karşılıyor, hoş beş yapıyor. Evet. Hazreti Safiye annemiz radiyallahu anha güzel bir beraberlik ile güzel hayatın güzel insanı olmuş. Her geçen gün yeni güzelliklerle donanıyordu. Bu şekilde hicretin 9. yılına girmişlerdi. Şimdi gireceğim konu, yeni bir konu başlayacak biraz sonra burada. Efendim, bütün annelerimizin hayatında var bu konu. En geniş olarak da Ayşe annemizin hayatında görmüştük. Sanırım onu ileride bir kez daha tekrarlamam gerekecek. Efendim, İslam her tarafa yayılıyor. Sıradan insanlara varıncaya kadar bütün herkes akın akın İslam'a koşuyorlardı. Sadece insanlar değil İslam'a koşan. Mal mülk gibi dünya varlığı da tabiri yerindeyse İslam'a koşuyordu. Öyle ki ekonomik düzen de ciddi şekilde düzelmişti. Her tarafı bolluk ve bereket sarmıştı. Bu durum bütün Medine'ye de yayılmıştı. Bütün bu gelişmeler herkes de farklı şekilde kendini gösteriyordu. Fakir olanlar orta halli olurken orta halli olanlar da zengin olmaya başlamışlardı. Zenginler daha zengin tabii. Herkesin yüzü gülüyordu. Ekonomik sıkıntılar bitmiş, ciddi şekilde maddi refah gelmişti. Hicretin 9. yılı. Yani artık maddi refah aslında var, baya baya gelmiş ama şimdi bu ciddi şekilde çok üst seviyede gelmiş. Efendim, her nimetin getirisi de var, malum götürüsü de var. Her nimetin getirisi de var, götürüsü de var. Bu ne demektir diye bir soru aklınıza geliyor anlıyorum ben. Ama ben bu soruya inşallah kısa bir aradan sonra cevap vermiş olayım. Evet efendim, her nimetin getirisi de var, götürüsü de var ifadesini kullandık. Bunun açılması için, yani bir bolluk geldi, bir maddi refah geldi. Bütün bu bolluğa rağmen Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere sahabiler arasında da farklı duruşlar vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam dendiği zaman tek tek bütün annelerimize ayrı ayrı duruşlarını dikkate almamız lazım. Yani bazıları hiç eski hallerini değiştirmemişlerdi. Maddi imkanları arttıkça infaklarını da daha fazla arttırmışlardı. Maddi imkanları arttıkça infaklarını daha fazla arttırmışlardı. Bu arada üst başları başta olmak üzere ev eşyaları ve yeme içmelerde ciddi şekilde değişiklik yapanlar da vardı. Artan imkanlar ile daha zengince bir hayata doğru gidiş oluyordu artık. Bunca ciddi gelişme ve değişme olurken az önce ifade ettiğim gibi Resulullah Aleyhisselam daha önceki hayatı nasılsa artan bir zühd ile öyle yaşamaya devam ediyordu. Dolayısıyla sevgili annelerimiz de onunla beraber oldukları için aynı hayatı paylaşıyorlardı. Herhangi bir şikayetleri de yoktu. Ancak zaman içinde bazı değişiklikler olmaya başladı. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Evet. Ama bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Yani bu kaynak kelimesi değil, nasıl olduysa kelimesi. Nasıl olduysa onlar da dünya varlığından istifade etme hakkına sahip olduklarını düşünmeye başladılar. Şimdi bir şeyler gelişiyor ve siz o toplumda yaşıyorsunuz. İster istemez ondan size bazı etkiler yansıyabiliyor. Sevgili annelerimiz böyle düşünmeye başladıkları sırada münafık kadınlardan biri olan Ummul Cülendah adlı nasipsiz hanım bunu fırsat bilerek Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları ile olan o güzel düzenini bozmak için harekete geçti. Evet, ciddi bir konuya şimdi giriyoruz demiştim baştan. Sürekli nifak içinde olan bu kadın, bu hain kadın, bu kutsal yuvaya nasıl bir ateş atacağını inceden inceye hesaplayıp duruyordu zaten. İşte bu gelişmeyi yeni bir fırsat olarak değerlendirip hemen faaliyete geçti. Öyle ki sevgili annelerimiz bile hayatlarında ilk defa Resulullah'tan dünyalık istemeye başladılar. Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Evet, kaynaklardan derlediğim cümle bu. Yani bir kavramını bir kaynaktan, bir deyimini bir kaynaktan, yani varlık kelimesi, yokluk kelimesi, yeni elbise, ziynetler, itibar farklı farklı kaynaklarda geçiyor bunlar. Bunları bir araya getirip bir cümle bütünlüğü içinde sizlere takdim ediyorum. Bakınız nasıl bir cümle çıkıyor ortaya. Bunca varlık içinde biz niye yokluk yaşayalım ki? Bizim de yeni elbiselerimiz, ziynetlerimiz ve böylece artan bir itibarımız olsa ne olur sanki? Efendim, görünüş olarak oldukça masum bir istek, masum bir ifade, masum bir duygu. Ancak bu aileyi yıkmak isteyen, İslam'a fitne düşürmek isteyen insanlar için önlerine konan korkunç bir koz maalesef. Hiç öyle bir huyları olmadığı halde her biri kendine göre bir şeyler istemeye kalkıştı annelerimizden. Ekonomik durum çok iyi olduğu ve sürekli de iyiye gittiği için onlar da dünyalık istediler. Sadece hanımlar değil, bütün herkes için geçerli olan bir olaydı bu. Şimdi efendim, bu hadiseyi konuşurken, yazarken, anlatırken, dinlerken işte şu yanlışı yapıyoruz. Yani onları sürekli fakirliğe terk edeceğiz. Biz en iyisini yaşayacağız. Şimdi Allah için konuşalım. Allah için yani. Bir arabamız var diyelim. Eskidi biraz. Durumlarımız da düzeldi ekonomik olarak. Cebimize paramız da var. Araba alma gücümüz var. Allah aşkına arabayı daha iyisini almaz mıyız? Arabayı yenilemez miyiz? Bir evde oturuyoruz, kiracı veya ev sahibi. İmkanlarımız arttı. Daha güzel, daha havadar bir yere çıkmak istemez miyiz? Her insanın doğasında, tabiatında var bu. İslam bunu men etmiyor. Ancak bunu bizdeki bu ayeti kerimeyle sabit insanlara dünya böyle sevdirildi diyor Allah-u Teala. Bu aslında problem değil. Bu aslında ayıp da değil. Ama birileri bize işte buradan giriyor. Yani insanın böyle bazı ahlaki değerlerini işte bundan satın alıyor. Veyahut da buradan vuruyor. Bu dengeyi iyi sağlamamız lazım. O yüzden böyle ezbere konuşup ya olur mu öyle şey? Peygamber hanımı olacaksın. Efendim evinde vahiy gelecek. Dünya istiyorsun diye kalkıp da onlara tenkit etmeyeceğiz. Niye istemesinler ki? Herkesin var. Peki Aleyhisselam onları mağdur mu tutuyor? Elbiseleri yok mu? Yiyecekleri yok mu? Yoksa bazı kitapların ya da bazı eserlerde işte birilerin sürekli öne çıkardığı, sürekli aç mı bunlar? İşte bu yanlışı yapıyoruz. Aç falan değiller. Aç falan değiller. Resulullah Aleyhisselam'ın ciddi bir mal varlığı var aslında. Çok ciddi bir mal varlığı var Aleyhisselam'ın. Ama Aleyhisselam bütün bir mal varlığını efendim fakire fukaraya kullanıyor. Yani arttıkça imkanları ikinci elbiseyi, sofraya üçüncü çeşit yemeği koymak yerine daha fazla insana ulaşma gayretinde. Yani yokluk zühdü değil. Zaten yokluk zühd değildir. Yokluk meskenettir yani. Çünkü İslam verin diyor. Yok olunca neyi vereceksiniz? Nasıl zekatı vereceksiniz? Nasıl hacca gideceksiniz? Nasıl kurban keseceksiniz? Nasıl sadaka vereceksiniz? Bakın verin diyor. Fakiri yoksulu doyurun diyor. Neyle doyuracaksınız? Öyleyse Müslüman varlıklı olacak. Yanlış anlaşılmasın burası. Yokluk felsefesi üzerine bunları bina etmeyelim. En büyük yanlışımız bu. Yokluk üzerine bina ettik İslam tarihini. Hayır efendim. Resulullah'ın birkaç kere söyledim, bir daha söyleyeyim. İşte son haccı zaten döndü işte. Çok kısa süre sonra biliyorsunuz vefat etti Aleyhisselam. Veda haccı meşhur. Onda daha sonra gelecek, kısaca onu göreceğiz. Çok kısa ama göreceğiz. Aleyhisselam'ın veda haccında yani o hacda son haccı zaten ilk ve son haccı. 100 deve kurban kestiğini biliyorsunuz. Bilmeyeniniz yok. Yani bir deveye 7 kişi girdiğine göre bu 700 kişi demek yani bu. Aleyhisselam yani bir de devletin başında olduğundan efendim ehli beytin özünde başında olduğundan ehli beyte peygambere sadaka haram. Zekat onlar almıyor, sadaka almıyor Aleyhisselam. Yani kestiği develer devletin develeri değil yani kendi cebinden kesmiştir 100 tane deve. Yani 700 kişilik kurban. Nasıl oluyor ki hiçbir şey olmayan bir insan diye böyle bu şekilde Resulullah vefat ettiriyoruz. Var, mal varlığı var. Ama o mal ile Aleyhisselam malı öne çıkarmamış hiç. Malı geriye itmiş, ahlakı, insanlığı, erdemi, karakteri öne çıkarmış. O yüzden malımız olacak. Mevlana Hazretleri bunu güzel örneklendirir. Ve bunu birkaç kez sizlerle paylaştım. Yeri gelir, bakın yine paylaşmak durumunda kaldım. Dünyalık yani mal varlığıyla Müslümanı denizle gemi örneğiyle anlatır Mevlana Hazretleri. Yani gemi Müslüman, deniz, su da mal varlığı. Mal varlığı olmadan gemi yüzebilir mi? Yüzemez. Mal varlığı lazım. Ancak diyor ki, eğer diyor gemi suyu altına alırsa üstünde yüzer. Bir noktaya gider. Yok içine alırsa batar diyor. Örnek çok güzel. Malımız olacak ama o bizi bir yere götürmek için, bir hedefe götürmek için, içimize alıp bizi batırmak için değil. Evet. O yüzden hiç öyle bir huyları olmadığı halde ifadesini kullanıyorum bilerek. Her biri kendilerine göre bir şeyler istemeye kalkıştılar. Evet. Peki şöyle bir soru sorsam değerli kardeşlerim. Dünyalık adına annelerimiz peygamberimizden acaba neyi istemiş olurlar? Şimdi maddi refah arttı. Hazineler doldu taştı. Yani ekonomik düzen bayağı ileri düzeye geldi. Ne istemiş olurlar? Genellikle kaynaklardan sonraki dönemlerde bu olaylar anlatılırken kadınlar zaten diyor dünyaya malına düşkündürler diyor. Onlar isterler. Böyle bir yuvarlak laf kullanırız. Bizim annemiz kadındır, eşimiz kadındır, kızımız kadındır. Öyleyse Resulullah'ın hanımları kadın. Dolayısıyla bir şey konuşurken bir yere iftira atmayacağız. İşte bir misafirliğe bir yere gitmiştim. Perdeler değişmiş evde. Ya hocam diyor ya başımın etini yedi kadın diyor ya. İlla perde. Ya israf tak koyduk buraya. Ya böyle bir başka birine insan kendi hanımını niye satıyor ki böyle onu anlamıyorum zaten. Ona üzülürüm ben. İkincisi dedim kardeşim sen bu odada oturmuyorsun. Oturuyorum. Bak benden misafir burada ağırlıyorum. Bu perdeyi kadın üstüne arada sokakta perdeyle mi geziyor? Ya bu bunu eve almış. Niye öyle sadece kadınları israfçı müsrifçi gösteriyoruz? Biz onlardan aşağı mıyız israfta müsrifte acaba? Yani koltuktu, kanepeydi, halıydı, kilimdi vesaire ev eşyası yani hepimiz beraber kullanıyoruz. O yüzden istek ev eşyası ise kadın istiyor demeyeceğiz. Bu hakaret olur. Ha ekstra elbise istiyor, takı istiyor ha bunu kadın istiyor. Ama eve perde almış, o koltuğu kılıfı değiştirmiş, halıyı değişmiş. Bunu kadın istiyor demeyiniz. Bu bizim evimiz. Bu bizim evimiz. Ancak burada başka bir şey var. Niye ayrıntıya girdim şimdi göreceksiniz. Soru şu. Demin de ifade ettim. Annelerimiz acaba ne istemişler? Sevgili annelerimiz neler istemiştir diye merak ederek çok ciddi bir araştırmaya girdim acizane. Fakat ben zannettim yani bunu çok zor bulacağım neler istemişler diye. Oysa Türkçe'de en meşhur, en zengin, en güzel, en kaliteli, en tatlı kitapların biri olan adını veriyorum. Merhum Üstad Mustafa Asım Köksal hocamızın Peygamberler Peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet diye adlı eseri yani meşhur İslam tarihi. Bu kitapta bile bu liste var. Kaynaklarına vermiş mübarek. Şimdi ben de bir araştırma yaptım. Bir yerde buldum. Sonra orada da buldum. Baktım aynısı. Elhamdülillah. Gördüm ki hiç de öyle olmayacak bir şey istememişler. Kaynakların ortaklaşa listelediği istekleri ben de şimdi size takdim edeceğim. Ancak ben bir sıra düzmek istiyorum. Yani isteyen anne, istemeyen annelerimiz de var. Ben başarabildiğim ölçüde Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlilik sırasına göre, yılına göre ben listeledim. Şimdi sizlerle bunu paylaşayım. Hazreti Sevde binti Zema annemiz Hayber kadifesi istemiş. Hazreti Ayşe Sıdık annemiz herhangi bir şey istememiş. Hazreti Hafsa binti Ömer annemiz Mısır işi bir elbise istemiş. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Yemen kumaşından yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Reyhane annemiz, Reyhane binti Zeyd, herhangi bir şey istememiş. Evet, Hazreti Cüveyriye binti Haris annemiz bir başörtüsü istemiş. Hazreti Safiye binti Huy annemiz herhangi bir şey isteyememiş. Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Hazreti Mariye binti Şem'un annemiz az önce ismi geçmişti herhangi bir şey isteyememiş. En son evlendiği Hazreti Meymune binti Haris annemiz pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Evet. Şimdi isimsiz. Şöyle ben listeye bakıyorum. Neler var? Hayber kadifesi var. Mısır işi bir elbise var. Damgalı kumaştan yapılmış bir elbise var. Yemen kumaşından yapılmış bir elbise. Bir başörtüsü. Ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise. Efendim. Pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise. Şunu hemen ifade edeyim. Bunların yorumuna gelelim. Hazreti Reyhane ile Hazreti Mariye annelerimiz cariye statüsünden hanım statüsüne geçmelerine rağmen bazı kaynaklarda bu ikisi annelerimiz arasında zikredilmiyor. Ama biz listelerken onları da ayırmak istemedik. Bunu belirteyim bir. İkincisi listede görüldüğü gibi sevgili annelerimiz için de Hazreti Ayşe annemiz herhangi bir şey istememiş. Diğer taraftan yine görüldüğü gibi Hazreti Safiye ile Hazreti Reyhane ve Hazreti Mari annelerimiz hepsi yine cahiyelikten geldikleri için belki çekindiklerinden dolayı bilemiyoruz herhangi bir şey istememişler. Yani ezvacı tahiratın istediği şeylere dikkatle bakarsak pek de lüks bir şey istemediklerini görürüz. Bir kalem mal istemişler sadece. O da giyim kuşam ile ilgili. Yani lüks ve israfa kaçan bir istek yok ortada. Ancak yapmamaları gereken bir şeydi bu. İşte bu cümleye gelince edebe biraz daha dikkat edeceğiz. Yani tenkide başlıyorsun çünkü. Sürekli söylüyoruz zaten. İnsan olan her yerde kusur olur, eksik olur, hata olur, yanlış olur. Bütün mesele yanlışta, kusurda, hatada ısrarcı olmamak. Efendim, bunları isteyen annelerimizin istedikleri şeyleri yok muydu acaba? Yani elbise ya da başörtüleri hiç mi yoktu? Yok diyebilir miyiz? Hayır. O zaman vardı elbet. Onlar belki ikinci ya da üçüncü elbise ya da başörtüsü istemişlerdi. Belki. Evet. Şimdi yaşanılan bir hadiseyi şu kadar asır önce o Medine şartları içerisinde yaşanan bir hadiseyi şu kadar asır sonrasına getirip işte İstanbul'da konuşuyorsak, Ankara'da konuşuyorsak, Van'daysak, Artvin'deysek, İzmit'teysek, Edirne'deysek, İzmir'deysek, Antalya'daysek, Adana'daysek, Şırnak'taysek, her neredeysek. Herkes bulunduğu yerde kendi çevresi içerisinde o toplumun içerisinde yani ne kadar zengin, fakir olsak da olmasak da en azından o toplum içerisinde mahcup olmayacak derecede bir kıyafet, bir ev eşyası isteriz değil mi efendim? O normalde değil mi bu? Ancak Edirne'deki bir yaşanan bir hadiseyi Kars ile kıyaslamak yanlış olur. Edirne'yi Edirne'nin içinde kıyaslayacağız. İşte İstanbul'un içinde merkezindeki bir hadiseyi, Fatih'teki bir hadiseyi götürüp de işte Güngören'de veyahut da Beylikdüzü'nde kıyaslarsanız bu da yanlış olabilir. Beylikdüzü'nün kendi şartları, Fatih'in kendi şartları var. Bunu şimdi bir şehir bile bunu böyle olurken, Medine'de yaşanan bir hadiseyi, şu kadar asır önce bir hadiseyi, o dönemin örfünü, adetini bilmeden kaldırıp buraya getirerek hücum edercesine, ya annelerimize Allah-u Teala peygamberin hanımı olma gibi bir nimet verdi, bunların yaptığına bak diye tenkitlere kalkarsak yarın kıyamette hesabını veremeyiz. Biri bu. O zaman şu anlama gelir. Aleyhisselam onları böyle çok sıkıntıya mı sokuyordu diye. İşte onların cevaplarını şimdi yine zamanımız yettiği ölçüde vermeye çalışalım. Tabi edep dairesinde aşırabildiğimiz kadar bunu her zaman ifade ediyoruz değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimiz biraz dünyalık istemişler. Bunu aralarında seslendirmişler. Biraz da ileri geri sözler etmişlerdi. Ezile büzüle bu ifadeyi kullanıyoruz. Bu durumda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da üzmüşlerdi tabi. Resulullah üzüldü buna. Aslında onların her biri çok mutlu bir hayat yaşıyordu. Yani yokluğa, sıkıntıya tahammül ediyordu değil. Olması gerekenleri vardı ellerinde. Mutluydular. Ara sıra ufak tefek bazı sürtüşmeler dışında kendi aralarında da aslında çok güzel bir uyum ve geçim vardı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu meşhur duasını da hepsi biliyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çokça ettiği dualardan biriydi bu. Peki neydi bu dua? Efendim, bu dua kaynaklarımızda hem Buhari'de hem Müslim'de geçer. Bir kelime farklılığıyla Buhari Müslim'de geçer. O yüzden hadise genellikle muttefekun aleyh denir. Buhari'nin de Müslim'in de rivayet ettiği hadis olduğu için. Önce ayetleri de hep öyle yapıyorum biliyorsunuz. İyi anlayalım diye önce meal veriyorum. Sonra metin okumaya çalışıyorum. Tabii zamana sığdığı kadarla. Hadis kısa olduğu için ikisini de burada okuyacağım. Önce size meal paylaşayım. Allah'ım, Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Aleyhissalatü vesselam. Allah'ım, Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Bu Buhari rivayeti. Aleyhissalatü vesselam. Buhari rivayeti değerli kardeşlerim böyle. Allah'ım merzuk âle Muhammed'in kuten. Allah'ım merzuk âle Muhammed'in kuten. Hadis bu. Buhari bunu rivayet ediyor. Müslim'e bakıyorum. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Aynı mana dikkat ettiyseniz veriliyor ama bir kelime var ifade edeceğimiz. Allahümme ce'al rızkan âle Muhammedin kuten. Allahümme ce'al rızkan âle Muhammedin kuten. Şimdi birinci hadisimizde Allahümme rzuk âle Muhammedin kuten diye geçer. Ama burada Allahümme ce'al rızka. Allahümme ce'al rızka âle Muhammedin kuten. Şimdi Arapça bilenleriniz aradaki farkı anlıyorsunuz. Yani Allahümme ce'al, o da ce'ale kelimesi var bir tek farklı olarak. Bir deyimdir bu. Aynı manayı verir. O yüzden muttefikun aleyh. Yani biz Allahümme rızık âle Muhammedin kuten, Allahümme ce'al rızkan âle Muhammedin kuten diye ikisi de rivayet var. Yani o zaman biz ya Rabbi diyeceğiz. Rızkımızı bize yetecek kadar ver. Şimdi lütfen duaya bakalım. Yani aleyhisselam yetecek kadar diyor. Bu gözden kaçmaması gereken bir ayrıntı. Yani sabır değil, yetecek kadar ver. Bu meşhur duayı bilen annelerimiz sürekli de tekrarlıyorlardı üstelik. Annelerimiz bunu biliyorlardı yani. Buna rağmen güzel gelişmelerin yanında artan refah düzeyi onların da iştahını çekmiş olsa gerek. Bunu fırsat bilen münafık kadın ise onları büsbütün eyleme itmiş oluyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüze bir tabloyu koyuyor. Annelerimiz onun içerisindeler. Ancak bu tabloya, bembeyaz pırıl pırıl tabloya bir leke bulaştırmak isteği gayreti var birilerinin, bir türlü yanaşamıyorlar. Ama böyle bir istek kapısı, deliği, gediği aralanınca oradan giriyorlar maalesef. O yüzden bizim maddi imkanlarımız, refah düzeyimiz ne kadar artarsa tevazumuz, infaklarımız da o kadar artacak. Önemli bir yerdeyiz şu anda ama işte görüyorsunuz bir radyo programı zamanda dolmuş durumda şu anda. Yeni bir asıl izaha girmem gerekiyor. İnşallah bu olayı biraz daha ayrıntılı bir şekilde, yani sadece anlatmak, dinlemek değil, ders alarak kendimize çeki düzen verme arzusuyla önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Bugünkü programı burada noktalıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenlerim.